Ayrım 18. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 222. Bölüm 5. Özgürlük, sürgün ve vera. Kapılar açılıyor. 15 Temmuz Cuma günü öğle üzeri cezaevinin önü bayram yerini andırıyordu. Yakınlarını almaya ya da kutlamaya gelenler kapının önünde birikmişlerdi. Avukat Mehmet Ali Sebük de o sabah oradaydı ve gerekli işlemleri yaptırarak Cerrahpaşa Hastanesi'ne geldi. Münevver kaç gündür Nazım'ın başucundan ayrılmıyor, İrfan Emin'le birlikte Sebük'ü sabırsızlıkla bekliyordu. Sebük, "Çıkıyorsunuz Nazım Bey," dedi. "Geçmiş olsun. Bütün işlemler tamam, sizi almaya geldim." Nazım avukatını sevinçle kucakladı. Ötekilerin de gözleri yaşarmıştı. "Demek artık buradan kurtuluyoruz. Hemen şimdi mi?" "Evet, hemen şimdi." Nazım avukatı İrfan Emin'e şöyle dedi. "Çok heyecanlıyım ama bu heyecanım aftan değildir. Nihayet hakkımı alıyorum. Bütün sevincim, dostlarıma, akrabalarıma ve her şeyden üstün tuttuğum hürriyete kavuşmaktan ileri geliyor. Bu gece sırt üstü yatıp yıldızlara bakacağım. Yıldızları, uçsuz bucaksız ufukları seyredeceğim. Çünkü hapishanede yattığım yerde tavandan başka bir şey göremiyordum." Nazım yıllardan beri her yere taşıdığı köhne valizini hastanedeki yatağın altına yerleştirmişti. Onu çıkardı. Münevver'in yardımıyla da çamaşırlarını, kitaplarını, notlarını valize yerleştirdi. Mehmet Ali Sebük sordu. "Nereye gitmek istiyorsunuz Nazım Bey?" "Valalara. Çok şaşıracaklar. Beni bugün beklemiyorlardır." 10 dakika içinde her şey toplandı. Nazım, kırlaşan sarı dalgalı saçlarını son bir kez aynada düzeltti. Hep birlikte kapıya doğru yürüdüler. Kapıda boş bir taksi bekliyordu. Ona yerleştiler. Münevver şoföre valaların salacaktaki adresini söyledi. Arabada zaman geçmek bilmiyordu. Bir süre sonra eve geldiler. Münevver kapıyı çaldı. Vala ve Müzeher bahçede salatalık topluyorlardı. Kapıyı duymadılar. Hizmetçi kız kapıyı açtı. "Buyurun, kimi aradınız?" diye sordu. "Kızım, Nazım geldi dersin, o bilir." Hizmetçi daha bahçeye varmadan üçü birden içeri daldılar. Nazım bahçeye doğru seslendi. "Vala, biz geldik yahu. Nerelerdesiniz?" Vala ve Müzeher sevinç çığlıkları atarak onlara doğru koştular, kucaklaştılar. Hepsinin gözlerinden yaşlar süzülüyordu. "Nazım, bizi yine atlattın. Hani biz gelip seni alacaktık? Bu ne muazzam sürpriz." "Kusura bakma, bir baskın yapalım dedim. Sizi oralara kadar yormak istemedim." "Artık bir daha dışarıya adımını atmak yok, yasak." "Yahu Vala, sen ne diyorsun? Ben bunca yıl dışarıya kavuşmanın umuduyla yaşadım. Şimdi de sen mi beni kapatacaksın? Kerataya bak, yok öyle şey. Hiçbirinizi dinlemem." Salona yerleştiler. "Eh, bunu kutlayalım artık. Ne içersin Nazım? Şarap mı, rakı mı?" "Elbette rakı." "Harika, dolapta buz gibi rakımız var. Beyaz peynir, bahçeden salatalık, domates, bilaki." "Yeter yahu, bunun akşamı da var." Müzeher hemen kadehleri çıkardı, sofrayı donattı, kadehlere rakılar ve buzlar koydu. "Eh, geçmiş olsun, geçmiş olsun." Derken Nazım telefonun başına geçti. Önce annesine ve kardeşi Samiye'ye müjdeler verdi. Sonra da Zekeriya Beylere, Jim Jones'lara, Bedri Rahmin'lere, Mehmet Ali Aybar'a ve bütün yakınlarına. Mehmet Ali Sebük bir süre sonra izin isteyerek onları yalnız bıraktı. Yalnızlık ne demek? Ev doldu taştı. Nazım 13 yıldan sonra ilk kez özgürlüğün tadını çıkarıyordu. Kimse gitmek bilmiyordu. Ama Nazım artık biraz sıkılmaya başlamıştı. Münevver'le baş başa kalacağı saatleri bekliyordu. 2,5 yıllık bir özlemden ve türlü işkencelerden sonra ilk kez yalnız kalacaklardı. Gece yarısı konuklar dağıldıktan sonra Nazım, "Çocuklar," dedi, "haydi biraz dolaşalım." "Nasıl istersen." Dördü birden evden çıktılar. Sokak fenerleri yanmıyordu, ortalık zifiri karanlıktı. Ayazma Camii'nin önünden yokuş aşağı denize doğru sessiz adımlarla yürümeye başladılar. O zamanlar kıyıya daha rıhtım yapılmamıştı. Çakıllar denizde iç içeydi. Vala Nazım'ın ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Bursa'da yattığı günlerin birinde kendisine bir gün özgürlüğe kavuşursa neler yapmak istediğini sormuş, o da şöyle demişti. "İlk işim elimi denize sokmak ve tavansız bir yerden gökyüzünü seyretmek olacak. Doya doya. Bunu geberesiye özledim." Kıyıda kayaların üzerine oturdular. Nazım üçünü de bırakıp kumsala indi, elini suya soktu, çalkaladı, suyu yüzüne götürdü. Ötekiler hiç ses çıkarmadan kendisini seyre dalmışlardı. Nazım yıllar sonra bu deniz özlemini ve sevgisini şöyle anlatacaktı. "Denize, kuma, güneşe, yıldızlara alışıyorum." Polis denetiminde. Nazım bir ay Münevver'le birlikte valalarda kaldı. Ev polis denetimi altındaydı. Vala Nazım'ın kendi evine konuk olacağını düşünerek önceden pencerelere demir parmaklık yaptırmıştı. Hatta bunları karikatür sanatçısı Ratip Tahir Burak tasarlamıştı. Irkçıların ve faşistlerin evi basmasına karşı önlem alınmıştı. Kapıda komşu evlerin sağmaçlıkları arasında bekleyen polisler evi koruduklarını söylüyorlardı. Ama amaç korumak değil, denetlemekti. Müzeher bu durumdan çok huzursuzdu. Hele akşamları geç saatlerde eve dönecek oldular mı? Sokaktaki polislerin varlığı onu çok rahatsız ediyordu. Nazım özgürlüğüne kavuşmuştu ama gece eve dönerken kendi ayak seslerini, peşinden gelen polislerin ayak seslerinin karışmasına bir türlü alışamıyordu. Sokakta bir gürültü oldu mu Nazım hemen Münevver'in önüne geçerek onu korumaya çalışıyordu. Polislerin varlığı valayı da huzursuz ediyordu. Bir gün valiye telefon ederek Nazım Hikmet benim evimde kalıyor. Daha da bir ay kalacak. Polisler bu yüzden evimi gözaltına tutuyorlar. Maksat evi korumakta hiç endişe etmeyin. Pencerelere ve kapıya demir parmaklık yaptırdım. Biz saldırılara karşı önlem aldık ama sokakta polislerin bulunması konu komşuyu da rahatsız ediyor demek zorunda kaldı. Bir ara bir yakını Nazım'a taban taşımasını önerdi. Ama o buna hiç yanaşmadı. Bir bu eksikti dedi. Bu sefer de beni silah kullanarak hükümeti devirmeye teşebbüs etti diye tutuklamaya kalkarlar. Vala olur olmaz dostlarını eve çağırmaktan çekiniyordu. Ama kapıları sertellere, Mehmet Ali Aybarlara, Ramazan Arkınlara, Perte Boratavlara her zaman açıktı. Vala'nın kardeşi Faruk da sık sık eve gelip gidiyordu. Nazım'ın geçirdiği bunalımın etkisiyle sağlığı bozulmuştu. Zaman zaman ter basıyor, titreme geliyor ve göğsü sıkışıyordu. Öyle olduğu halde eve doktor çağrılmasını hiç istemiyordu. Geçirdiği acılardan, gördüğü işkencelerden de kimseyi sorumlu tutmak istemiyordu. Valalar bir süre sonra Nazım ve Münevver'e yakınlarda kiralık bir ev aramaya kalktılar ama kiralar çok yüksekti. Keselerine uygun bir şey bulamadılar. Onun üzerine Nazım, annesinin Cevizli'deki evine taşınmaya karar verdi. Orası da 4 polisin denetimi altına alındı, kapıda bir cip hiç eksik olmuyordu. Nazım'ın yakın dostları polisleri hiç aldırmadan eve gelip gitmeye başladılar. Kendisini görmeye gelenler arasında kimler yoktu ki? Sabahattin Eyüboğlu, ona şiirlerinin Paris'te çıkan çevirilerini göstermeye geliyordu. Ünlü sanat tarihçisi Celal Esat Arseven, 90 yaşını aşmış olduğu halde gelip Nazım'la sohbet ediyordu. Orhan Ezi'nin, Muhsin Ertuğrul, Bedri Rahmi, Mehmet Ali Cimcoz ve eşleri evden hiç eksik olmuyorlardı. Mehmet Ali Aybar, Oktay Rifat ve Rasih Güran zaten ailedendi. Sonraları Türkiye İşçi Partisi'ni kuracak olan Aybar'la Nazım, sosyalizmin Türkiye'de gelişmesini konuşuyorlardı. Azılı komünist düşmanı olan Şevket Moca'nın kızı Ayşe Başdımar, hem Münevver'in yakın akrabası hem de en yakın arkadaşı olarak evden eksik olmuyordu. Edebiyatçı yazar Vedat Günyol da Nazım'ın hayranları arasındaydı. O da Peride Celal'le birlikte sürekli evi yokluyordu. O günlerde Nazım'ın evinden hiç çıkmayan, daha doğrusu evinde kalan bir dostu da vardı. Ressam Balaban. O da af yasasıyla özgürlüğe kavuşmuştu ve çıktıktan sonra doğru köyüne gitmişti ama aklı İstanbul'daydı. O günlerde ustasından bir mektup aldı. Nazım şöyle diyordu. Balaban evladım, nerede kaldın? Hani köyde fazla kalmayacaktın? Biliyorum, köyünü özlemişsindir. Ama 45 gün oldu. Bre yeter, çıkıp gel artık. Kim bilir neler yapmışsındır. Yapıp yakıştıklarını, çizmiş olduğun kara kalemleri ve taslaklarını falan yırtıp atmadan hepsini İstanbul'a getir. Bir de yola çıkmadan önce bana telgraf çek. Hangi gün, hangi yoldan geleceksin? Mudanya'dan mı, Yalova'dan mı, hangi vapurla geleceğini yaz, seni yengen karşılayacak, hasretle öperim. Bu mektup üzerine Balaban cezaevinde ve köyünde yaptığı bütün resimleri bir sandığa doldurup yola çıktı. Mudanya'dan bir vapura binerek İstanbul'a ulaştı. İskelede onu Münevver karşıladı, Kadıköy vapuruyla karşıya geçtiler. Balaban ilk kez İstanbul'a geliyordu. Ne görse hayretler içinde kalıyordu. Ustasına kavuşmanın heyecanıyla da yüreği güm güm atıyordu. Köprüden Karaköy'e geçtiler. Sandıkları bir arabaya yüklediler. Kendileri de tramvaya binerek evin yolunu tuttular. Cevizli durağında tramvaydan indiler. Bir sokaktan bir sokağa geçtiler. Münevver ahşap bir evin kapısını çaldı ve az sonra Nazım kapıda göründü. Balaban'la birbirlerine sarıldılar. Derken Celili Hanım geldi. Onu zaten Bursa'dan tanıyordu. Saygıyla elini öpüp başına koydu. Salona geçip oturdular. Laf lafı açıyor ve sohbet bir türlü bitmiyordu. Sonunda Nazım, Balaban'a odasını gösterdi ve böylece o da Celili Hanım'ın evine yerleşmiş oldu. Melih Cevdet de Cevizli'deki eve sık sık gelenlere katılmıştı. Son şiirlerini okuyor, Nazım da kendisini öven sözler söylüyordu. 40 yıllık dost gibiydiler, oysa ilk kez bir araya geliyorlardı. Nazım, Melih'ten Kuvayi Milliye Destanı için bazı belgeler istiyor, o da bunları bulup getiriyordu. Nazım bu belgelere dayanarak 16 Mart 1920'deki İstanbul'un işgalini yazdı. Ve birkaç gün sonra da bunları konuklarına okudu. Melih şaşkınlık içindeydi. "Ellerine sağlık ustam," dedi. "Ben ömrümde ilk defa böyle büyük bir şairin bu kadarcık belgeye dayanarak böyle müthiş bir şiir yazdığına tanık oluyorum. Ben asla böyle bir şey yapamazdım." "Gayet basit bir şey yaptım. Senin getirdiğin belgedeki şehitlerin adlarını aynen kullandım, o kadar." Nazım'ın hiçbir geliri yoktu. Kimse onun kitaplarını basmaya cesaret edemiyordu. Bereket, İnkılap Kitabevi'nin sahibi Garbis, telif ücretini peşin ödeyerek ve ileride basılmak üzere Kuvayi Milliye Destanı satın aldı. İhsan İpekçi de ona yine eskisi gibi işler önerdi. Birkaç ay sonra münevver bir bebek beklemeye başladı. Günler bazen çok tatlı geçiyordu, bazen de sıkıntıdan kurtulamıyorlardı. "Şimdi de askerlik mi?" Nazım 49 yaşındaydı, kurtulalı daha 3 ay olmamıştı ki bir gün evin kapısında bir polisle karşılaştı. "Nazım Bey, sizi askerlik şubesine götüreceğim." "Neden? Hayrola?" "Askerliğinizi yapmamışsınız." "Nasıl olur? Ben askeri okuldan mezunum, askerliğimi yapmış sayılırım." "Ben bilmem efendim, ona siz şubede anlatın." Nazım, çaresiz askerlik şubesine gitti. Orada da aynı sözler. Nazım, "Benim raporlarım var, kalp hastasıyım," diyecek oldu. Karşısındaki yarbay, "Hiç hasta gibi görünmüyorsunuz. Maşallah turp gibisiniz. Sağlık muayenesine de gerek yok. Doğru Selimiye'ye," dedi. Selimiye'de subaylar kendisine iyi davrandılar. Ama işlerinden biri ona askerlik hizmetini yapmak için Zara'ya gönderileceğini söyledi. Demek ki önceden sürgün kararı vermişlerdi. Sonunda kendisine bir haftalık izin verdiler ama şubeden uzunca bir süre ses çıkmadı. Yine de Nazım'ın bütün huzuru kaçmıştı. 2 yıl askerlik yapması isteniyordu. Akciğer, karaciğer, kalp, mide, deri bozuklukları. Bu halde 2 yılı nasıl tamamlardı? Aklına Sabahattin Ali'nin öldürülmesi geldi. Belki de dağ başında bir yerde askerliğini yaparken kaçıyordu, vurduk diye öldüreceklerdi. O sırada Varşova'da toplanan Dünya Barış Kongresi'nde Nazım'a Picasso, Neruda ve Robeson'la birlikte barış ödülü verilecekti. Nazım pasaport için emniyete başvurdu ancak alamadı. Ekonomik sıkıntıları devam ediyordu. Bu sıkıntılı günlerde yine İhsan İpekçi imdadına yetişti. Yazacağı senaryolar için kendisine bir avans verdi. Kadıköy'de Sulay İdaresi'nin karşısında bir apartmanın zemin katına taşındılar. Nazım, taksitle buzdolabı, çamaşır makinesi, düdüklü tencere, elektrik süpürgesi, fırın gibi şeyler aldı. Doğacak çocuk için de bebek eşyaları seçildi. Nazım artık İstanbul'da yaşamak için uzun süreli planlar yapıyordu. Yurt dışına kaçmayı ve oralara yerleşmeyi asla düşünmüyor, gizli örgütlere katılmaktan çekiniyor, politika dışı bir yaşama hazırlanıyordu. Ne var ki askerlik işi Demokles'in kılıcı gibi başının üstünde sallanıyordu. Piraye ile ilişkisi artık kesinlikle kopmuştu. Onun boşanma davasını istiyor, Piraye ise bunu Nazım'dan bekliyordu. Sonunda dava Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açıldı. 2 tanık gerekiyordu. Şair A. Kadir ile gazeteci Kemal Sülker, aile içinde şiddetli geçimsizlik ve uyuşmazlık olduğu yolunda ifade verdiler. Mahkeme 23 Mart 1951'de boşanma kararı verdi. Bu karardan tam 3 gün sonra da münevver bir oğlan doğurdu. Nazım muradına ermişti. Yıllar sonra baba olmanın keyfini çıkarıyordu. Artık mutluydu. Çocuğa Mehmet adını verdi. Artık güzel günler göreceklerdi. İstanbul'a bahar gelmişti. Bütün ağaçlar çiçeklenmiş, erguvanlar açmış, kırlar yeşile bürünmüştü. Münevver ve Nazım küçücük Mehmet'i bebek arabasına koyup sık sık Mühürdar Bahçesi'ne götürüyor. Bazen de hep birlikte sertellere ya da valalara gidiyorlardı. Tabii polis tipi de peşlerinden hiç eksik olmuyordu. Yani hep refakatle gidiyorlardı. Nisan-Mayıs ayları huzur içinde geçti. Haziran ayının ilk günlerinden birinde Nazım eve kapanmış yeni bir senaryo üzerinde çalışıyordu. Ansızın kapı vuruldu. "Kim o?" "Aç, biz askerlik şubesinden geliyoruz." "Buyurun, hazırlan bakalım, bugün birliğe gideceksin." Nazım yanına raporlarını alarak inzibatların eşliğinde askerlik şubesine götürüldü. Yarbay onu şubedeki doktora havale etti. Doktor kendisini üstün körü bir muayene ettikten sonra sapasağlam olduğuna karar verdi. Nazım'ın elindeki raporu görünce kendisini hemen Haydarpaşa'daki asker hastanesine yolladı. Sağlık kurulu üyeleri Nazım'ı teker teker inceledikten sonra sağlam olduğuna karar verdiler. Doktorlardan biri kendisine, "Nazım Bey, sizin bizden çürük raporu almanız imkansız," dedi. Nazım bir kez daha askeri okul çıkışlı olduğu için askerlikten muaf tutulması gerektiğini anlatmaya kalktı, dinlemediler. Ama yine de hoşgörüyle davranılarak kendisine 18 Haziran 1951 sabahına kadar 10 günlük süre tanıdılar. Avukat İrfan Emin eski çürük raporlarını, belgeleri bulmak için oradan oraya koşturuyor ama hiçbir şeye ulaşamıyordu. Sonunda Nazım kararını verdi. Bu 10 gün içinde yurt dışına kaçacaktı. Ama nereye ve nasıl? Kafasında hiçbir plan yoktu. Partiyle de yıllardan beri hiçbir ilişkisi kalmamıştı. Kimseden yardım isteyecek durumda değildi. Geleceğe yönelik düşleri bir anda yıkılıveriyordu. Şiirler, romanlar, senaryolar yazacak, çocuğunu büyütecek, deniz kıyılarındaki eski salaş lokantalarda sevdiği dostlarıyla birlikte İstanbul'un tadını çıkaracaktı. Hayal oldu o düşler diye acı acı düşünüyordu. Zoraki kaçış. Son olarak aklına küçük kız kardeşi Melda'nın nişanlısı Refik Erduran geldi. Melda, Hikmet Bey'in ikinci eşinden kızıydı. Refik o yıl 23 yaşındaydı. Robert Koleji bitirdikten sonra Amerika'da Cornell Üniversitesi'nde tiyatro tarihi ve edebiyatı okumuştu. Nazım onu cezaevinden çıktıktan sonra annesinin Bahariye'deki evinde tanımıştı. İlk karşılaşmalarında Refik'i "Bizim kızın dalgası sensin ha" diye dostça öpüp bağrına basmıştı. Daha sonraları da ona "Bizim kızla bir an önce evlen de adam gibi yaşa" demişti. Refik evliliğe o kadar önem vermediğini, bunun burjuvaca bir iş olduğunu söyleyince de Nazım, "Sen bana burjuva diyorsun ha?" diye Refik'in üzerine yürümüştü. Refik o yıllarda iyi yelkenciydi, yarışlara katılıyordu. Nazım'ın askere çağrılması Refik'i de huzursuz etmişti. Onu kurtarmak için ne yapabilirdi? Bir gün kendisine, "Türkiye'den uzaklaşmalısınız," dedi. "İyi ama pasaport vermiyorlar." Bir an düşündükten sonra Refik'in cevabı şöyle oldu. "Denizden hızlı bir motorla kaçabilirsiniz. Karadeniz'de oyun olmaz. Bir saniyede fırtına patlar, denizin ortasında kalıverirsin. Ben denizci değilim. Ne yol bulabilirim, ne de bu kalple motor kullanabilirim. Ben denizci sayılırım. Sizi bırakır dönerim." Nazım takıyla kaçmayı düşünüyordu. Sonunda motor üzerinde anlaştılar. İyi de, motor nereden bulunacaktı? Refik önce bir arkadaşının motorunu düşündü. Tekneyi alıp denedi, beğenmedi. Başka bir dostu ona, armatör Malik Yolaç'ın Chris Craft motorunu önerdi. Malik motorunu satmayı düşünüyordu. Refik de kendisine motoru bir iki gün denedikten sonra alabileceğini söyledi. İşte tam o günlerde Nazım çaresizlik içinde bocalıyordu. Refik ise Ankara'da yedek subay okulundaydı. Hafta sonu izniyle İstanbul'a gelmişti. Nazım'la anlaştılar. Olayı kimse duymayacaktı. Ama durumu mutlaka Münevver'i bildirmesi gerekirdi. Eşine konuyu açtı. Bu büyük bir maceraydı. Motorla nereye kadar gideceklerdi? Bulgaristan kıyılarına mı yoksa Romanya'ya mı? Benzin yetecek miydi? Ya başlarına bir felaket gelirse? Ya deniz muhafaza kuvvetleri motoru ateşe çağırlarsa? Ya askeri botlar motorun peşine takılırlarsa? Ya hava kuvvetlerinin müdahalesi istenirse? Münevver çok huzursuzdu ama Nazım'ın askere alınması da onu çok korkutuyordu. Gidip de gelmemek vardı. Her iki olasılık da sakıncalarla doluydu. Ölüm tehlikesi içini karartıyordu. Sonunda Münevver deniz yoluna razı oldu. Eğer Nazım Bulgaristan kıyılarını çıkarsa oradan nereye gidebilirdi? Yanında 5 parası yoktu. Sovyetler Birliği'ne giderse orada kitapları basılır, telif ücreti alabilirdi. Ya Münevver ve Mehmet ne olacaktı? Onlara kim bakacaktı? Saatlerce bu işi tartıştılar. Nazım İstanbul'da son günlerini yaşıyordu. 16 Haziran 1951 Cumartesi günü İpek Film'deki çalışmasını bitirdikten sonra saat 15 sıralarında Kadıköy iskelesine geldi. Orada gazeteci Kemal Sülker'le buluştular. Sülker o yıllarda Son Telgraf gazetesinde çalışıyor, önemli davaları izliyor ve sendika haberleri yazıyordu. Vapurun güvertesine oturdular. Sıcak bir yaz günüydü. Denizden tatlı bir meltem esiyordu. Nazım yorgundu. Güvertede birer çay içtiler ve tatlı tatlı sohbet ettiler. Vapur iskeleye yanaşınca Nazım Kemal Sülker'e "Haydi gel bize gidelim," dedi. "Birer tek atarız." Ağır adımlarla evin yolunu tuttular. Münevver kapıda onları karşıladı. Mehmet beşikte uyuyordu. Nazım çocuğun yüzündeki tülbenti kaldırıp sevgi dolu gözlerle oğluna baktı. Sonra Kemal'e "Seni de olacak ama sakın askerliğini yapmadan evlenme," dedi. Sonra sohbete devam ettiler. İçki zamanı yaklaşıyordu. Nazım "Kendi elimle dün yaptığım pilav var, onu yeriz," dedi. "Bir de salata yaparım." Münevver hemen ekledi. Ben de karnıyarık yaptım, dil de pişirdim. Oo harika, rakımız var mı? Kalmamış, ben gider alırım. Kemal, olmaz dedi. Ben giderim, sigara da alacağım. Kemal bakkala gidince Münevver Mehmet'i emzirdi. Nazım da salatayı hazırladı. Saat 6'da sofraya oturdular. Kapı çalındı. Avukat İrfan Emin gelmişti. Onu da sofrayı buyur ettiler. Münevver İrfan Emin'e sordu. Ne diyorsunuz? Nazım mutlaka askeri alacaklar mı? Evet, bence mutlaka alırlar. Hani çürüye çıkartılmıştı? O belgeyi bulabildiniz mi? Hayır, maalesef bulamadım. Er olarak mı askerliğini yapacak? Evet, bana öyle geliyor. Ama Nazım çok endişeli. Ne yapacağız bilmiyorum. Nazım, Münevver'in sözünü kesti. 35'lik şişe yetmeyecek. Kemal, ben hemen gider bir ufak şişe daha alırım, dedi. Nazım yeniden mutfağa girdi, buzdolabından 4 yumurta çıkardı ve haşladı. Sonra 4'e böldü, üzerine limon sıktı ve karabiber ekti. Araya da domates dilimlerini yerleştirdi. Sonra sofraya oturdu. Orhan Kemal'in kendisi için yazıp yolladığı bir şiiri okudu. Sen, proleterin çığlıklarını, kaba kıyım tütün gibi piposuna dolduran adam. Sen benim mavi gözlü arkadaşım. Kabil değil, unutamam seni. 26 Eylül 1943. Seni yapyalnız bırakıp hapishanede, bir üçüncü mevkii kompartımanda pupa yelken koşacağım memlekete. Günler geçecek, ekmek derdi çökecek omuzlarıma, fabrika, makineler, tezgahım, sana şeker kamışı, portakal yollayacağım. Karım yün çorap örecek, her hafta mektuplaşacağız. Askeri almazlarsa eğer. Unutabilir miyim seni? Tahta kurusu ayıkladığımız hapishane gecelerini ve radyoda şak cephesinden haber beklediğimiz müthiş anların küfrünü. Unutabilir miyim seni? Hala beton malta boylarında duyuyorum takunyalarının sesini. Unutabilir miyim seni? Dünyayı ve insanlarımızı sevmeyi senden öğrendim. Hikaye, şiir yazmayı ve erkekçe kavga etmeyi senden. Nazım bu şiiri ağır ve duygulu bir sesle okudu. Hepsinin gözleri doldu. Gece saat 10 olmuştu. Nazım, çocuklar, üstadlar, kardeşler saat 10 dedi. Bu artık ayrılalım demekti. Vedalaştılar. Nazım, askere gönderilsek de iyi günler göreceğiz dedi. İrfan Emin ağlamaya başladı. Münevver, çocuk olmayın üstad dedi. Zaten morali bozuk. Bir kez daha kucaklaştılar ve ayrıldılar. Nazım, Refik'le kaçış tarihini 17 Haziran Pazar sabahı olarak saptamıştı. Nazım, Tarabyaburnu'nda bekleyecek, Refik de motorla kıyıya yanaşarak kendisini alıp götürecekti. Nazım ile Münevver, sabahın erken saatlerinde vedalaştılar. Münevver'in gözleri yaş içindeydi. Nazım yanına bir çanta bile almadı. Sabah yürüyüşüne çıkmış gibiydi. Polisler uykudaydı, peşine takılan olmadı. Nazım telaşsız bir biçimde iskeleye kadar yürüdü. İlk vapurla Beşiktaş'a geçti, oradan da bir taksiye binerek Tarabya'ya vardı. Sıcak bir sabahtı. Rıhtımdaki gazinoların teraslarında Rum garsonlar sabah hazırlıkları yapıyorlardı. Bereket işlerinde Nazım'ı tanıyan yoktu. O da sakin adımlarla restoranların ve meyhanelerin önünden geçtikten sonra Konak Tarabya Oteli'nin bulunduğu köşeye geldi. Orada da canlılık yoktu. Hortumla otelin önünü yıkayan görevlilerden başka kimse görünmüyordu. Nazım oradan boş gözlerle denizi, martıları, açıktaki tekneleri seyrede ede burnu uzandı. Saat 9 olmuştu. Refik uzaktan Nazım'ı görür görmez motoru kıyıya yanaştırdı. Nazım son kez arkasına baktıktan sonra rahatça tekneye atladı. Hoş geldin Nazım ağabey. Olumsuz bir şey yok değil mi? Hayır, hiçbir terslik olmadı. Öyleyse gidiyoruz. Hoşça kal Boğaz kıyıları. Elveda İstanbul. Refik motoru önce güneye, karşı kıyıya doğru sürdü. Sonra da kuzeye, Karadeniz'e açıldılar. Rumeli ve Anadolu fenerleri küçüldükçe küçüldü. Artık kıyılar görünmüyordu. Derken açıkta bir gemi gözlerine ilişti. Yaklaşmalı mı, yaklaşmamalı mı? Ya bir Türk gemisi ise? Sonunda yaklaştılar. Bu bir Rumen yük gemisiydi. Adını okudular. Plekhanov. Geminin üzerine doğru yol almaya başladılar. İyice yaklaşınca Nazım Rusça bağırdı. Durun, ben Türk şairi Nazım Hikmet. Gemi yol alıyordu. Biraz daha yaklaştılar. Nazım yine haykırdı. Ben şair Nazım Hikmet. Gemiye binmek istiyorum. Güverteye gelen Rumen gemiciler, defolun, uzaklaşın diye bağırdılar. Refik karamsardı. Dönmek istiyordu. Nazım ise asla geminin peşini bırakmak niyetinde değildi. Bir süre daha böyle geminin peşinden haykıra haykıra gittiler. İkisi de artık umutsuzluk içindeydi. Birdenbire Plekhanov Stop etti. 5-10 gemici güverteden onlara el sallıyordu. Derken iskele indirildi. Demek ki Nazım'ın kim olduğu anlaşılmıştı. Nazım tam iskeleye atlayacağı sırada Refik'e ''Haydi sen de gel'' dedi. ''Nereye?'' ''Elinin körüne, benimle gel'' diyorum. Refik gidecek durumda değildi, hiç aklından öyle bir şey geçirmemişti. İstese pasaportuyla çıkabilirdi, hem de kaçması için bir neden var mıydı? Üstelik askerliğini yapıyordu. Tekneyi de Malik'ten ödünç almıştı. Denizin ortasında ne olurdu o tekne? ''Gelemem'' dedi. ''Biliyorsunuz, ben kitap basacağım, film yapacağım, hepimizin kaçıp gitmesi doğru mu?'' Nazım gülümsedi. Refik'i kucakladı, göğsüne bastırdı ve ayrıldılar. Nazım merdivenleri tırmanırken güverteden alkış sesleri yükseliyordu. 18. ayrımın sonu sayfa 235.